Dünden yarına Türkiye.
Dünden yarına Türkiye programına hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu programda bir süredir Türkiye'nin çok partili hayata dönüş süreci, bu dönemde özellikle 1945-50 arasında yaşanan gerginlikler ve çok partili hayata hazırlık çalışmaları, bunun Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Demokrat Parti'de meydana getirdiği değişiklikler ve nihayet 14 Mayıs 1950'de yapılan serbest adil seçimle beraber Demokrat Parti'nin iktidara geliş süreci, bunun barışçı, şiddetten uzak, herhangi bir kargaşaya mahal vermeden gerçekleşmesi ve nihayet Demokrat Parti'nin iktidar yıllarını ele aldık. Ve 27 Mayıs 1960 darbesi üzerine konuşuyoruz bir süredir. Geçtiğimiz hafta özellikle Samat Ağaoğlu'nun hatıraları üzerinden bu darbe sürecindeki yassada yargılama günlerini ele almıştık. Ağaoğlu'nun hatıralarına bakmaya yine biraz devam edelim. Çünkü gerçekten çarpıcı perspektifler, çarpıcı anekdotlar var. Bunlardan bir tanesi mesela bu dönemde Milli Birlik Komitesi'nin üyelerinin dahil olduğu bir takım soruşturmalar var. Yani bunlar sanki kendileri de bir savcıymış gibi soruşturma yürütüyorlar. Geçen haftalarda ifade etmiştim. Kendi söyledikleri yalanlara kendileri inanıp bunları tetkik etmeye girişiyorlar. Bu yalanlardan birisi de Demokrat Partili bakanların, siyasetçilerin yurt dışında olağanüstü büyük paraları olduğu yönünde. Bunları tetkik ediyorlar, bulamıyorlar. Bunu da devam ettirebilmek için bu darbeciyi görevlendirmişler. Bu şahıs adaya geliyor ve özellikle bakanlar üzerinde durmak suretiyle işte Fatih Rüştü Zorlu rahmetli gibi, Samet Ağaoğlu, Hasan Polatkan rahmetli gibi, Sıtkı Yırcalı, Zeyyat Mandelinci gibi isimlerin servetini kendince araştırmaya çalışıyor. Ve bunun için de kendilerince şöyle bir yol bulmuşlar. Noterden bir vekaletname alıyorlar. Fakat vekaletname sanki bu kişiler tutuklu değilmiş gibi, hapishanede değilmiş gibi serbest bir insanın muamelesi. Diğer taraftan vekaletnamelerin üzerinde tarih de yok. Yani vekaletin ne zaman verildiğini, hangi zaman dilimi içerisinde geçerli olduğunu kaydetmiyorlar. Tabii bu da ciddi anlamda bir endişeye mal veriyor. Bu darbecilerin bu vekaletnamelerle neler yapabileceği endişesi söz konusu. Ama diğer yandan da bu vekaletnamelerin imzalanması için çok ciddi bir baskı söz konusu. Ağaoğlu hatıralarında bunu anlatıyor. Şöyle diyor. Tunç Kanat bir takım sözlerden sonra benim Avrupa bankalarında 600 bin dolarım olduğunu, bunu meydana çıkartmak için benden vekaletname alacaklarını söyledi. Peki dedim. Hemen vereyim. Siz yazın imzalayayım. Hazır bir vekaletname uzattılar. Baktım üstünde tarih yok. Sonra serbest bir insanmışım gibi noterin bürosunda yapılmış gösteriliyordu. Bankalara para yatırmak ve çekmek için tanımadığım birine selahiyet veriyordu. İmzaladım. Orada hazır noter de tasdik etti. Bu şartlarla hazırlanmış vekaletnameyi tasdik eden noter, bizim uzun yıllar milletvekili grup başkanı arkadaşımız, tanınmış profesör ve hukukçu rahmetli Hulusi Demirel'in oğluydu. Kime verdim bu vekaleti diye sordum. Tunç Kanat eliyle yanında oturan bir albayı gösterdi. Albaya döndüm. Beyefendi dedi. Bu tarihsiz ve dışarıda yapılmış gibi olan vekaletnameyi işte imzaladım. Üniformanızın şerefine güveniyorum. Ama yarın buna dayanarak bir bankaya ihtilalden önce yatırılmış gibi para koyabilirler. Albay sakin bir sesle, "Bize güvenebilirsiniz," cevabını verdi. Dışarı çıktım. Arkamdan Tarık Güryay da geldi. Tarık Güryay, darbecilerin ada komutanı. Aynı iş için getirilmiş arkadaşlar da koridordaydılar. Güryay'a, "Tarık Bey," dedim. "Gördünüz, bizden burada tarihsiz, sanki dışarıdaymışız gibi vekaletnameler aldılar. Gözünüzün önünde oldu bu iş. Yarın içeride söylediğim hal olursa şahit sizsiniz." Güryay başını kaldırarak yüksek sesle aynen şu cevabı verdi. "Yeter ki yabancı bankalarda paranız çıkmasın. Yoksa ben bu vekaletnamelerin burada ve bugün alındığını assalar da, kesseler de bağıra bağıra söylemekten çekinmem." Tunç Kanat 2-3 defa daha geldi. 3-4 dilde vekaletname aldı. Son gelişinde, "Albayım," dedim, "bir şey bulamayacaksınız. Bulamadığınızı ilan edecek misiniz?" Elleriyle aparatlarını gösterdi. "Bunların şerefi üzerine söylüyorum. Evet, bulamazsak ilan edeceğiz." Aradan birkaç ay geçti. Bu sözünü yerine getirdi. Ama şöyle. Gülsel'in İstanbul'a geldiği bir gün gazetecilere sordurdular. Sanıkların yabancı bankalarda paraları bulundu mu? Gülsel kısa cevap verdi. "Adamlar öyle maharetle saklamışlar ki meydana çıkaramadık." Yani değerli dinleyiciler, vekaletname alıyorlar. Yabancı bankaların hepsine şüphelendikleri ülkelerin dilleriyle vekaletnameler alıyorlar. Onlarca. O bankaları tetkik ediyorlar. Üstelik meblağ da söylüyor mesela. Bu Samet Ağaoğlu için geçerli olan iddiada 600 bin dolardan bahsediliyor. Bunların hepsi yanlış çıkıyor. Ama bu vekaletname alınmadan önceden itibaren kendilerini savunma hakkı olmayan bu insanların aleyhine gazetelerde, radyolarda bu yayınları yaptırıyorlar. Paraları aldılar, yurt dışına yatırdılar diye. Sonra kendi ortaya koydukları iddiayı ispatlamak için gayret sarf ediyorlar. İspatlayamıyorlar. İşte Samet Ağaoğlu'nun da dediği gibi, madem bu iddianız ispatlanmadı ve siz bunu ifade ettiniz halka, o zaman bunun gerçek olmadığını açıklayın. Bizim şerefimizi, ailelerimizin şerefini kurtarın diyor aslında Samet Ağaoğlu. Ama onu söylemek yerine iddialarını ispatlayamadıkları halde bu kişileri zan altında bırakacak bir üslubu tercih ediyorlar. İşte darbe yönetimi bu. Darbecilik böyle bir şey. Hiçbir zaman hatalarını, yanlışlarını, büyük hatalar olsa dahi kabul etmiyorlar. Ve her halükarda darbe yapılan kişilerin haksız olduğuna ilişkin muhtelif iftiralar söz konusu oluyor. Evet, Yassıada'daki yargılamalar sırasında Bolu Milletvekili Kadir Kocaeli'nin kısa ama çok etkili bir savunması var. Mahkeme başkanına karşı ifade veriyor. Okuyalım zabıtlardan. Kadir Kocaeli, Bolu. "Sayın hakimler, muhterem başkanım, benim hakkımda yüksek mahkemeniz bir mahkumiyet kararı verecek olursa, benim kanaatime göre beni değil, milli iradeyi mahkum edecek. Türk adaletini mahkum edeceksiniz. Bu arzu da iddia makamında köklüdür." Başkan müdahale ediyor. "Bu söylediğiniz sözler yersiz. Sizin tahsiliniz ne?" Milletvekili cevap veriyor Kadir Kocaeli. "Tahsilim ilk mektep." Başkan, "Konuşmandan belli. Manasını anlamadığın cümleleri sarf etmenden belli." Evet, mahkeme başkanı gerçekten çok enteresan. Bakış açılarını da özetleyen bir şekilde ilkokul mezunu olanlara, sıradan insanlara, sıradan halka, dolayısıyla aslında o oy kullanan büyük çoğunluğa nasıl baktığını bu sözleriyle özetlemiş oluyor. Ama milletvekilinin bu sade bakış açısı aslında işin özeti. Eski Sağlık Bakanı Doktor Nafiz Görez'in ifadesi de, konuşması da çok etkileyici ve aslında durumu çok güzel özetliyor. Mahkemeye hitaben şöyle diyor. dikta rejimi iddiaları karşısında, diktatörlük iddiaları karşısında. Dikta rejimi var mı, yok mu meselesini nazari sahada münakaşaya bile ihtiyaç yoktur. Böyle bir rejimle idare edilen memleketlerde öyle bir atmosfer tesis eder ki, onun içine giren herkes bunu kolaylıkla hisseder. Otomobille seyahat eden bir yabancı, benzin istasyonundan benzin alırken bile oradaki idare şeklini benliğinde hemen duyar. Muhtelif devletlerin topraklarından geçen bir trende yolculuk yapan bir kimse, geçtiği topraklar üzerindeki idare şeklini daha huduttayken kavrar. Dikta rejimlerinde cemiyet kapalı, vatandaş kendi üzerine kıvrılmış, günlük işinin dışında hiçbir şeyle meşgul olmaz. Memleket meseleleri ve idare şekliyle alakalanmaz. Daha doğrusu alakalanmak cesaretini kaybetmiştir. Türkiye'de durum bunun tamamen aksidir. Vatandaşın memleket meseleleri ve idare şekliyle alakası hiçbir devirde son 15 senede olduğu kadar yüksek bir seviyeye ulaşmamıştır. Son 15 seneden kasıt çok partili hayata dönüldüğü 1945 sonrasını kastediyor burada eski Sağlık Bakanı. Muhalif ve muvafık bütün milletvekilleri geniş vatandaş kitleleriyle devamlı temas etmek suretiyle vatandaşın alakasını ayakta tutmuşlardır. Böyle bir gayret içerisinde bulunan milletvekillerinin dikta rejimini desteklemesini düşünmek bile mümkün değildir ve böyle bir memlekette dikta rejimi kurulamaz. Siyasi partilerin varlığına, milletvekillerinin, işleyen siyasetin, muhalefet iktidar ilişkilerinin varlığına, siyasetin varlığına işaret ediyor eski Sağlık Bakanı. Devamlı diyor ki, yazık ki bu memlekette çok tahrip edici propagandalar yapılmıştır. Bizler vatandaş vicdanında rüsup bırakmayan sözlere ehemmiyet vermedik ve onların arkasından koşmadık. Fakat vatandaşta derin izler bırakan ve memleketin geleceğini tehdit eden kötü propagandalar karşısında seyirci kalmak devlet anlayışı ile bağdaşmazdı. Bunların hakikatini açığa çıkarmak ve vatandaşı aydınlığa kavuşturmak Büyük Millet Meclisi'nin vazifesi ve salahiyeti dahilinde olan zaruri bir iş idi. Komisyon da işte bunun için kuruldu. Çok eleştirilen tahkikat komisyonunu kastediyor. Devamla, bu memleketin bundan böyle de parlamento ile idare edileceğine inanıyorum. Halbuki milletvekilleri meclisteki vicdani kanaatleri istikametinde kullandıkları reyler dolayısıyla huzurunuzdadır. Bu hal meclis anlayışını tahrip eden bir görüş tarzıdır. Bir kere bu müessesenin temellerine su sızmaya görsün. Müessesenin ayakta kalabileceğini tasavvur ve ümit hayal olur. Yani şunu söylüyor. Bundan sonra da parlamento olacak ama siz darbe marifetiyle milletvekillerinin vicdani kanaatle iş yapmasını, vicdani kanaatleri dolayısıyla yargılanması sebebiyle engelliyorsunuz. Dolayısıyla bundan sonraki parlamentonun milletvekillerinin sizin tehdidiniz yüzünden gerçek anlamda işlerini yapması zora girecek ve parlamento bundan zarar görecek diyor. Son olarak, vatana hizmetin, iyi niyetin, temiz ideallerin, vatan hiyaneti kılığında insanın karşına çıkarılışı belki ilk defa olan hazin bir tecellidir. Eğer bu alın yazısı değilse ortada maddi delil olarak hiçbir şey mevcut değil. Evet, yani burada Demokrat Partili milletvekilleri, siyasetçilerin çok net tavırlarla mahkemeye, cuntaya, darbeye karşı milli iradeyi savunduğunu görüyoruz. Birkaç kişi hariç olmakla beraber genel kitle burada meclisi, Demokrat Parti'yi, milletin verdiği oyu ve milletvekillerinin tercihlerini savunuyorlar. Bir başka önemli isim, Demokrat Partili Milletvekili Hayrettin Erkmen'in verdiği cevaplar var. Yine zabıtlardan, onlardan okuyalım. Şöyle diyor Erkmen, serbest, eşit şartlar ve emniyetli bir seçim yolunda geçen halk hakemliği baki kaldıkça dikta denemesinden bahis olunamaz. İhtiraslar ancak bu yoldan kurtulur. İnhiraflar ancak bu mekanizma içinde düzeltilir. Yani bu seçim ve demokrasiyi kastediyor. Demokratik düzenin devamı için sade iktidarların değil, muhalefet kuruluşlarının ve alelumun bütün kuruluşların halk hakemliği müessesesine inanmaları ve onu muhafaza gayreti içinde olmaları lazımdır. Seçim müessesesi tahrip edilmemiş olduğuna göre Demokrat Parti iktidarında bir dikta gidişi görmeye imkan yoktur. Yine dikta eleştirilerine, iddialarına cevap veriyor. Başka bir yerde yine Hayrettin Erkmen cevap veriyor iddia makamına. İddia makamı bir devri topyekün kötülemek ve o devrin mensuplarının istisnasız küçük düşürmek gayretiyle hazırladığı hukuki değeri ve edebi seviyesi birbiriyle yarışır alaladelikteki bir iddianame ile bazı mütalalar ileri sürmüş bulunuyor. Şahsıma taalluk itibariyle bu görüş ve düşünceler üzerinde durmak mecburiyetindeyim. Egesel, yani iddianameyi hazırlayan savcıdan bahsediyor. Egesel, Yassıada'da dikensiz gül bahçesinde olduğumuzu ve birbirimize benzediğimizi söylüyor. Sayın Egesel bunu söylerken aramıza katılma teşebbüsünde bulunduğunu unutmuş görünüyor. Filhakika Sayın Egesel 1954 yılı seçimlerinde Demokrat Parti Balıkesir mebus adaylarına talip olmuş, yoklamada kafi reyi temin edemediği için arzusu gerçekleşmemişti. Bugün aramızda bulunmaması işte böyle bir sebebe bağlıdır ama bu sonucun bizim için bir talih eseri olduğu muhakkaktır. Gerçekten çok etkileyici bir cevap sayın dinleyiciler. Savcıyı daha önce 1954 yılında Demokrat Parti'den aday olmak için başvurduğunu hatırlatarak itham ediyor. Aynı zamanda bugün itibariyle aramızda olmaması da bizim bir talihimiz diyor. Yani onun olmamasından memnuniyetini ifade ediyor. Aslında yargılanırken Hayrettin Erkmen savcıyı, iddia makamını yargılıyor. Dediğim gibi bu tutanaklarda, zabıtlarda çok ciddi yarınlara kalacak önemli tespitler var. Ne yazık ki bu 27 Mayıs darbesi sonrasında da tesirine devam ettiği için, müesseseleştiği için, anayasa tarafından koruma altına alındığı için, sonraki yıllarda da darbe junta işleri devam ettiği için bu yargılamalarda Demokrat Parti'nin dik duruşu ve Demokrat Parti'nin ortaya koyduğu darbe karşısındaki sağlam muhakeme unutulmuş durumda, dikkate alınmamış durumda. Sadece gerçek anlamda buna şahit olmuş Demokrat Partililer, onların yakınları, bazı gazeteciler ve yine meraklı bazı akademisyenlerin vakıf olduğu bilgiler bunlar. Halbuki gerçekten bu yargılamalar 60'tan sonra özellikle ki dönemde incelense, tartışılsa ve buradan dersler çıkarılsaydı sonraki darbelerin, darbe teşebbüslerinin önü büyük ihtimalle kesilmiş olurdu. Bunun büyük bir talihsizlik olduğunun altını çizmek lazım. Gerçekten o dönemde biraz önce okudum. Yani ilkokul mezunu bir milletvekili de çok iyi tahsil görmüş bir milletvekili de kendi üslubu içerisinde milletin hukukunu, milli iradeyi ve demokrasiyi üstelik darbe şartlarında oradaki işte ada komutanına, Milli Birlik Komitesi üyelerine, mahkeme başkanına ve iddia sahibi işte iddianameyi hazırlayan Junta'nın emriyle savcıya karşı ve hiç de alttan almadan savunuyorlar. Bunları ele almaya devam edeceğiz. Dünden yarına Türkiye program ekibi adına hepinize iyi akşamlar diliyorum.
Dünden yarına Türkiye.